Ayrım 7, sayfa 113. Mektuplar 12. Sevgili kardeşim, senaryomuz sansürden geçerse aralığın 15'inde Erden Kral ile bir filme başlıyoruz. Elimizde iki proje var. Biri Haydar Koyunoğlu'nun Dilşo ile Dilşah adlı hikayesinden, Erol Demiröz'ün uyarladığı benim de süzgecimden geçen bir hikaye. Öbürü ise benim bir senaryo. Her iki senaryo da sansüre gidecek. Dilşo ile Dilşe nispeten ucuz bir prodüksiyon. Benim senaryo Sürüden ve Düşmandan en az 3 kat masraflı ve zor bir film. Çekim en az 2 ayı alır, kalabalık. Sana benim hikayeyi kısaca özetleyeyim. Bir yarı açık cezaevinden mahkumlar bayram iznine çıkarlar. Bayram arifesi araç bulmak oldukça zor, çoğu parasız. Artan fiyatlar karşısında hepsi deliye döner, ceplerindeki para ile hesapları tutmamaktadır. Grup grup mahkumlar garajda toplanıp aralarında para toplayıp bir araç bulmaya çalışırlar. Bizim hikayesini konu edeceğimiz grup 10 kişi. Adana istikametine gidecekler. Biri Urfa, biri Antep, biri Adana, biri Mersin, biri Mut, biri Silifke, biri Konya. Bu yönde yolcularımız. Bir minibüs tutarlar. Sıkı yönetimin izi her yerde kendini göstermekte. Film boyunca en az 10 arama görürüz. Korku insanların en küçük iliklerine kadar sinmiş. Filmimiz bu 10 mahkumun bayram izinlerinde başlarından geçenleri anlatacak. Değişik yörelerden, değişik bölgelerden, değişik gelenek göreneklerden insanlar. Acının, hüznün, özlemin, ayrılığın filmi bu. Bazı kahramanlarımız dönmek istemez. 10 kişiden 4'ü dönemez. Birini hasımları öldürür. Biri karısını öldürür, karısının kardeşi tarafından da kendisi öldürülür. Biri de hadise çıkarır, cezaevine tıkılır. Biri de kaçar. Diğer 6'sı çeşitli acıların yorgunluğu ile dönerler. Her insan bir acı küpüdür filmimizde. Gemiye yetişirler, yüzü aşkın hükümlü, cezaevleri görünür dalgaların arasından. Cezaevi görüntüsü üzerinde filmimiz biter. Kalabalık bir kadro gerektiriyor filmimiz. Tarık, Aytaç, Tuncel ve tanıdığım bir yığın arkadaşı düşünüyorum. Piyasa fiyatlarıyla hesap yaptım. 20 milyonu geçiyor. Şimdiki hesaba göre. Bunun içinde yazıhane masrafları, benim emeğim henüz yok. Üstelik tek kopya üstüne hesabım. Düşüncelerim şu. Politel'deki paralarımız Umut Sanat aracılığı ile gönderilmeye devam edilsin. Çünkü bu adiler başka hesaplar peşinde. Noterden bir mektup göndermişler. Bizi sözde dışarıda vergi kaçırma zannı altına sokan imalar var. Açıkça değil ama ustaca. Bizim bunlarla uğraşacak halimiz yok. Babamın bir lafı vardı, itle çuvala girilmez diye. Bunlar tanıdığım adiler içinde ön sıraları almaktalar. Politel'in parası gönderilsin. Yasal alacaklarımızın bir kısmı banka yoluyla her neyse gönderilsin, bir kısmı kalsın. Çünkü henüz ihracatın ne kadarını tutabiliriz, ne kadarıyla malzeme getirebiliriz bilmiyoruz. Sana önümüzdeki hafta bu konuları yazacağım. Filme kendi olanaklarımızla başlamalıyız. Çekimden sonra dış ilişkileri zorlamalısın, zora düşmeden. Çünkü bu film ne Sürünün ne de Düşmanın dış serüvenini yaşamamalı. Ocak'ta özel iznim var, aramızda kimseye duyurma. Bir haftalık dönem içinde belki ben bir filmde oynayacağım. Çekeceğim diyemiyorum çünkü zaman çok kısıtlı. Ancak senaryosunu iyice hazırlayabilirsem belki Zeki ile ortak bir çalışma yapabiliriz. Zeki'yi bunun için yedeğe aldım. Benim çalışma olmasa da Zeki Şubat'ta film çekecek bize, sıkı dur. Düşman 3 Kasım'da Atlas Sineması'nda vizyona giriyor. Burada kazasız belasız oynarsa Sürünün ve Düşmanın bütün bölgeleri açılıyor demektir. Böyle olursa Düşmandan ve Sürüden kopyaya ihtiyacımız olacak. Orada bir kopya basımı kaça mal olmaktadır? Burası ile orası arasındaki fark nedir? Düşman ve Sürüden negatif alma işini nasıl çözeceğiz? Sürü Adana bekliyor. Düşmanı bütün Türkiye. Bu konuda Erol sana geniş teknik bilgi iletecek. Fehmi'yi önerin üzerine çağırttım, konuştum, gerekenleri söyledim. Yarım gün yazıhanede çalışması konusunda anlaştık. Tutuklamalar hızla sürüyor, her gün çatışma oluyor. Güvenlik kuvvetlerinin öldürdüğü adam sayısı hızla kabarıyor. Gündemde birçok idam var. Herkes her şeyi yeniden gözden geçiriyor. Bunların tarihi her şeyi yeniden gözden geçirme tarihi olacak. En önemli ve en büyük görevleri her şeyi yeniden gözden geçirmek. Biz de her şeyi yeniden gözden geçiriyoruz. Ama o kadar farklı ki tutumlarımız, biz doğruyuz fakat o denli de zayıf, genişi kafaları almıyor, biz iyiyiz, sağlığımız yerinde, daha da iyi olacağız. Sevgiyle gözlerinden öperim. Bugün belki Fatoş gelir diyorum, gelirse onun notları üzerine mektubuma yeniden devam etmek istiyorum. Ama bir bakıma zayıf bir ihtimal, çünkü ben ona öbür cumaya kadar kalabileceklerini söylemiştim. Yılmaz Güney. Not. Erol sana yazacaktı hem kendi durumları ile ilgili hem de co-production ile ilgili. Negatif sorun için özellikle. Bu konuda da sana teknik bilgi bu hafta gönderilecektir. Öperim. Not. Dilşo ile Dilşe kaldı. Benim senaryoyu çekiyoruz. Erden ile anlaşma yaptık. 12. mektubun çağrışımları. Mektubun yazıldığı tarih 1980 Ekim'inin son haftasıdır. Altındaki notu mektubunu postalanması için elden dışarı yollama öncesinde görüş günündeki son gelişmeler nedeniyle düştüğü anlaşılıyor. Yol adıyla sonuçlanan film projesinin Bayram adıyla içinde ilk filizlenişi bu döneme rastlıyor. Kafasında sürekli dolaştırıp yoğurduğu birçok film öyküsü ve projesinden Bayram adıyla andığını ayırıp öne çıkardığı, kaba hatlarıyla öyküsünü şekillendirir şekillendirmez ilişkilerine başladığı anlaşılıyor. Bu mektubunda bana yazdığı öykü bu filmin kafasında ilk belirlenmiş şeklidir. Bir an önce bir filme başlama sabırsızlığı bu mektubunda daha net yansıyor. Daha önceleri benzeri durumlar nedeniyle bir takım olumsuz olaylarla karşı karşıya kalmıştık. Biraz da bundan ötürü olacak bir şeylerin bir yerlerde aksayacağı tedirginliği içindeydim. O dönemde gerek telefonda gerek yazarak gerekse Zürih'e gelen Fatoş aracılığıyla bu duygumu Yılmaz'a iletmiştim. Sonraki mektuplarında görüleceği gibi ilkin kabullenmemiş hatta yanıldığımı söyleyerek eleştirmişti. Birbiri ardına dizilen aksaklıklar sonucunda ise kendi deyimiyle her şey yeniden başlaması gereken son derece sıkıntılı bir dönem yaşandı. Mektuptaki bir diğer konu Sürü filminin yurt dışı satışlarında bir dönem aracı firma olarak çalışan Umut Sanat adlı firmanın noter aracılığıyla Güney filme ilettiği mektup. Konudan son derece öfkeli bir dille söz eden Yılmaz'ın bir takım pis kokular almış olduğu seziliyor. Önceki mektuplarında önerdiği sert önlemlerden belli oranlarda vazgeçmemiz gerektiğini söylüyor. Ocak ayındaki izni sırasında gerçekleştirmeyi planladığı ve gizli tutulmasını istediği düşüncesiyle ise dağı kastediyor. Bu mektubundan bir süre sonra Dağ adıyla düşündüğü bu filmin öyküsünü ve tasarılarını anlattığı tape kasetinde kendi sesiyle bana iletti. Filmini yapmayı tasarlayıp gerçekleştiremediği birçok öyküden birisi olarak kalmıştır. Fehmi, yani Fehmi Yaşar'dan bu mektubunda da söz ediyor. Türkiye'den ayrılışımdan sonra yazıhanede baş gösteren aksaklıkların giderilmesi yönünde Fehmi'yi benim önerim nedeniyle çağırıp görüştüğünü ve Güney filmde çalışması yönünde anlaştıklarını söylüyor. Uygulamasının hangi ölçülerde olduğunu bilemiyorum. 12 Eylül sonrası ortama ve diğer sol güçlere yönelik bazı gözlem ve görüşlerini de belirtiyor. Diğer politik kesimlerin çıkmaz içinde olduklarını, kendi görüşlerinin ise yaşam tarafından doğrulandığını, buna rağmen bilinçlerin sığ, kavrayışların dar olması nedeniyle anlaşılamadığını ve zayıf kalındığını söylüyor. Bu Yılmaz'ın politik mücadelesine ilişkin olarak kendini ifade ederken sürekli vurguladığı bir nokta olmuştur. Yaşam tarafından doğrulandığı, nitelik olarak doğruyu temsil ettiği, buna rağmen genelde diğer politik güçlerce, özellikle kendi çevresindeki arkadaşlarınca bu gerçeğin görülmek istenmeyişi ya da yeterince kavranamayışı nedenleriyle nicelik olarak zayıf kaldığını mektuplarına da yansıdığı gibi sık sık vurgulamaktaydı. Mektubun yazıldığı günlerde Fatoş'la İspanya'dan Zürih'e dönmüştük. Mektubunu yazdığı sırada Yılmaz Fatoş'un Türkiye'ye dönüp dönmediğini bilmiyor. Bu nedenledir ki Fatoş'un benden getireceği mektup ve haberleri kastederek mektubunu açık tuttuğunu, Fatoş'un notlarına göre yazmaya devam edeceğini söylüyor. Fatoş bir iki günde Zürih'te kaldıktan sonra dönmüştü. Mektubunun sonuna düştüğü Erden'le yapılan anlaşmayla Bayram, Yol adıyla sonuçlanan filmin yönetmeni olarak Erden Kral'la o gün yaptığı anlaşmayı kastediyor. Bu konu sonraki mektuplarında değişik boyutları ve sonuçlarıyla yansıyor. Yılmaz'ın bu mektubuyla birlikte ilk notunda vurguladığı Erol'un mektubunu da almıştım. Mektubun niteliği için production özellikle negatif sorunu hakkında diyor. Gizli bir dil kullanıyor. Asıl kastettiği şey Türkiye'deki durumlar nedeniyle Erol'un bazı yasal risklerle karşı karşıya kaldığı, bu konuda bazı önlemler düşündükleri, Erol'un bir mektupla bunları bana bildireceği, söz konusu mektuptan kendisinin de bilgisi ve onayı olduğudur. Mektubun konularından birisini kendi hakkında diye nitelemesi bunun işaretidir. Erol şu mektubu yazmıştı. Arkadaş şu anda Türkiye her geçen gün daha bir karanlığa gömülüyor. Hiç kimsenin yarını belli değil. Birçok insan nedensiz gerekçesiz gözaltına alınıyor. İşkencede ölenlerin sayısı çok kabarık. Hiçbir maddi temeli olmayan ihbarlarla bile insanları topluyorlar. Bizimle ilgili şimdiye dek herhangi bir şey olmadı. Ancak her an hiç beklenmeyen bir şekilde olabilir. Özellikle 3 Kasım'dan sonra üzerimizde dikkatler yoğunlaşabilir. Ayrıca artık basın suçlarından ceza verilmeye başlandı. Geçenlerde Köz yayınlarının bir çevirisi için çevirmene 7,5 yıl verdiler. Bu siftah. Benim ile ilgili herhangi bir durum olması halinde abiyle konuşup dergide sadece teknik işlerle uğraştığımı, her türlü yazıyı senin hazırladığını, DD gibi şeylerin senin getirdiğini söyleyeceğim. Artık sıkı yönetimde cezalar para cezasına çevrilmeyeceğinden bu cezaları bizim de çekmemiz söz konusu. Ancak bazı siyasi ilişkilerin bize yüklenmek istenmesi karşısında böyle davranacağım. Bu konuda bilgin olsun. Bu tür şeyleri yazabilmemiz için C'nin dışında bir adres vermen yararlı olur. Selamlar, Erol. Erol mektubunda abiyle Yılmaz'ı DD gibi şeylerle yurtsever devrimci demokrat, demokrasi bayrağı gibi o dönemde Yılmaz'a bağlı yayınlanan legal olmayan yayınları kastediyor. Güney Film'de olan yazışma adresim İsviçreli Kaktüs Film olduğu için C'nin dışında bir adres sözüyle emniyeti olan başka adres isteğini belirtiyor. Mektuplar 13. İmralı. 10 Kasım 1980. Sevgili kardeşim, senaryomuz sansür kurulunca onaylanırsa 15 Aralık'ta, bilemedin Aralık sonlarında filme başlıyoruz. Başarabilirsek bu film bugüne kadar kazandığımız deneyimlerin en zengin, en kapsamlı ifadesi olacak. Başaramaz isek hem maddi hem de manevi bir yıkıntı olacak ki altından kurtulmak zor bir şey. Filmi Erden Kral çekecek, anlaştık, avansını aldı. Filmin adı Bayram, uzun bir film, belki 3,5 belki 4,5 saatlik bir film. Dış ilişkileri ve Batı'nın standartlarını düşünerek senaryoyu gerekirse filmimizi 2 ayrı film, 3 ayrı film yapabilecek biçimde düzenledim. Ama benim yüreğim tek filmden yana. Televizyon filmi olarak ele alınsa bile 45'er dakikalık 4 ya da 6 film olabilir olasılığını göz önünde tuttum. Bunun için daha şimdiden bir film için anlaşma yapmak yanlış olacak. Filmin finansman sorunu için düşündüklerim. 1. Filmi elimizdeki olanaklarla kendi gücümüzle bitirmeye çalışalım. 2. Daraldığımız yerde ihtiyacımız ölçüsünde bizi zor durumlara düşürmeyecek anlaşmalar yapalım. Örneğin İsviçre. Kaktüs bize bu konuda ne gibi bir yardımda bulunabilir? 3. Sürü ve düşmanın karşılaştığı durumlar Bayram için olmamalı. Bayram uzun bir film olursa bölmek gerekirse, ya 2 ya da 3 film yapmak gerekirse adları şöyle olacak. Arefe, Bayram, Dönüş. 4. Filmin maliyeti kağıt üstünde 21 milyon 200 bin lira şimdilik. Yanılgı payı olarak 1-2 milyon koymak gerekirse düşün. 5. Filmin çekimi için ilk elde gerekli olan 6 milyon 500 bin lira. Bunun için düşüncem şöyle. Düşman İstanbul bölgesi filmin çekim süreci içerisinde bize 1-1,5 milyon getirir. Sürünün Adana'ya verilmesi olanağı var. Düşman için de öyle. Buralardan en azından 1 milyon nakit geçebilir elimize. Politel'den gelecek Alman markları var. Elimize oradan 500 bin küsur lira geçer. Bu hesap 3 milyon lira ediyor. Bu para ilk adımı atmamız için yeterlidir. Gerisini iman kuvvetiyle sağlayacağız. Sen ilk ay içinde somut olarak neler yapabilirsin bilmek istiyorum. Ve sana düşenler öncelikle şunlar. 1. Negatif. En az 100-200 kutu. 2. Işık takımı. 3. Olabildiğince para. Filmimizin muhtemel kadrosu şimdilik şöyle. Tarık Akan, Aytaç Arman, Güven Şengil, Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Nur Sürer, Güler Ökten. Filmimizde 11 erkek başrol oyuncusu, 9 kadın oyuncu ve yüzlerce değişik karakterler var. Film Mudanya'dan başlıyor. Bursa, Eskişehir, Konya, Pozantı, Tarsus, Mersin, Adana, Ceyhan, Antep, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Ankara, İstanbul dönüp dolaşıyor. Öyle bir Türkiye ki akıl almaz bir hızla gözlerimiz önünde dönecek. Kar, kış, kıyamet. Mümkün olsa bir bölümü Suriye'de çekilecek. Kısa bir bölüm. Mümkün olmazsa uydurulacak. Filmin görüntü yönetmeni için Güneş Karabuda düşünülüyor. Işık takımı dedim. Türkiye'de 1 kilovat ışık 250 lira. Bu film için en az 30 kilovat ışık gerekli. Yani 2 ay üstüne hesap etsen günde 7500 liradan ayda 225 bin lira. 2 ayda 450 bin lira Şubat'ta çekeceğimiz filmle birlikte ele alırsak, 2 film için vereceğimiz ışık parası ışık kirasına denk düşüyor. Öyleyse alacağız. İsviçre pahalı. En ucuz ülke neresiyse oradan alacağız. Sen bu konuda bir araştırma yap. Yalnız acele etme, heyecana kapılma. İsveç'te Jan Persson var. Tuncel Kurtiz biliyor. Kerim Afşar'la aynı yerde kalıyorlar. Bu film için Tuncel'i de düşündük. Zamanı var mı bilmiyoruz. Bu konuda bir telefon görüşmesi yapabilirsen yap. Hem zamanını öğren hem de Jan Persson bize ışıklar konusunda yardımcı olabilir mi? 500'lük, 1000'lik, 2000'lik, 5000'lik fiyatlar nedir? Sana ışık ile ilgili bir liste gönderiyorum. Ayrıca Call Production ile ilgili bir not gönderiyorum. İtalyanlarla hesaplaşmaktan başka yolumuz yok. Erdoğan ile yakında hesaplaşacağız. Bakalım nasıl olacak. İtalyanlara hem kopya ver hem de 9000 dolar ver. Kolumuzu verdik alamıyoruz. Televizyona satacaklarmış. Satsınlar bakalım. Bütün bunlarda senin o insani yanın yok mu? O acıyan ve bekleyen. Alınma. Ayaklarını yere bas. Toprağa. Tramvaya kaçak binme, yakalanırsan çok ayıp olmasının ötesinde bu denli küçük şeylerde değil daha büyük şeylerde tasarrufu seç. Ne olur tramvay, tost vesaire. Sürü ve düşman için negatif basılmalı. Nasıl diyeceksin? Şöyle, ya sürü için negatif basacak bir satış yapılır ya da yeni filmimiz satışa çıkana dek filmin kopya basımı yasaklanır. O kadar. Şubat'ta Zeki Ökten ile düşündüğümüz bir film var. Eline gazete, dergi, kitap geçmemesi düşündürücü. Gönderildi çünkü. Pasaport durumun ile yakinen ilgileniyorum. Haftaya sonuçları yazarım. Yalnız zor durumlarda olduğumuzu bil. Her türlü olumsuzluğu şimdiden hesaba kat ve gerekenleri düşün. Bugün yani 10 Kasım Mudanya'da olacağım. Yazıhaneye haber gönderdim. Belki seninle konuşurlar. Benim Mudanya'ya gideceğimi bildirirler diye. Belki seninle bugün konuşacağız. En azından İstanbul'a telefon edip numaramı bırakacağım. Gözlerinden öperim. Yeni filmimiz başarırsak dünyada eşi olmayan bir film olacak. Başaramazsak altında ezileceğimiz 1000 katlı bir apartmanın duvarları. Şimdi senin şiirlerini dinleyeceğim. Senin sesinden teybi açıyorum. Birer ikişer çıkıyor köylüler evlerinden. Kadınlar sırtlayıp bebelerini düze iniyor. Çobanlar çoktan aşmıştır karşıki tepeleri. Gün çözülüyor ve... Öperim binlerce Yılmaz Güney. 13. Mektubun Çağrışımları. Son bir ay içinde yazdığı mektuplara bir arada bakılırsa, Yılmaz'ın yol adıyla sonuçlanacak olan bayramı çok kısa bir sürede hazırladığı görülecektir. Gerçi bu mektubunda filmin çekimi hazır olduğunu söylese de ne bütçesi hazırdı ne de senaryosu tamamlanmıştı. Bu sonraki mektuplarında yansıyacak. 10 Kasım 1980 günü yazdığı bu mektubunun her yanından bu filme başlayacak olmanın heyecanı bir yanardağ gibi tütüyor. Patlamanın sabırsızlığıyla kabına sığmaz bir durumdadır. Mektuplarına yansıdığı gibi aynı zaman dilimi, aynı ay, aynı hafta içinde bir bakıyorsunuz sıkıntının doruğunda, bir bakıyorsunuz coşkunun. İnsanın duygularını içten içe kendi canını yiyen bir tempoyla yaşamasıdır bu. Belki hastalığının kökleri de buralarda bir yerlerde saklıydı. İşte Ekim sonundaki mektubunda içimin isi karartıyor her şeyi diye tanımlayacak denli yoğunlukta soluduğu içindeki sıkıntı tortusu, Kasım başındaki bu mektubunda dünyada eşi olmayan güzellikle bir şeyi yaratmaya başlamanın coşkusuyla yer değiştiriyor. Kollarım bağlı diyen de dünyayı kucaklarcasına kollarını açmış olan da aynı Yılmaz'dır. Bu mektubunu yazdıran duygusunun politik inançlarının yardımıyla önceki mektubundakinin benzeri, karamsar değilim hiçbir zaman da olmadım demek gibi bir dopinge gereksinimi yok. Çünkü buradaki umudu doğaçtan bir umuttur. Yaratıcı eylem içindeki bir adamın umududur. Düşündeki, düşüncesindeki birbiriyle iç içe geçmiş onlarca film projesi ve öyküsünden birini netleştirmiş ve gerçekleştirmeye karar vermişse artık Yılmaz'ın tüm dünyası odur. Mektubu bu özelliğinin bir yansımasıdır. Filme bir an önce başlamanın heyecanı içindedir. Gereksinimlerini, düşüncelerini aklına ilk gelen şekliyle soluk almadan sıralıyor. Karar verilmiştir ve artık hiçbir engel aşılmaz değildir. Bu noktadan sonra doğabilecek aksaklıklar, tökezlemeler içinse Yılmaz'ın tipik tepkisi öfkeydi. Koşulları nedeniyle onun için en büyük zorluklar bu noktaya gelene dek aşmış olduklarıydı. Söz gelimi çevresindeki düşmanlık kuşatmasını bunların başında görüyordu. Bir işe somut olarak başlanmasından sonra ise eğer bir takım aksaklıklar, tökezlemeler baş gösterirse, Yılmaz'ın ilk tepkisi en uçtaki öfkelerle kendisi dışındakileri yargılamaktı. Kendisini de ağır bir biçimde suçlamakla birlikte kendisine biçtiği suç genellikle insan seçimindeki yanılmışlığı ya da adam sanıp güvenmişliği oluyordu. Yani aksamanın esas sorumluluğunu yine dışındakileri yükleyerek yargılıyordu kendini. Sonrakilerinde daha açık görüleceği gibi bu dönemdeki mektupları bir anlamıyla bayram filminin perde arkasına ilişkin Kaydı Yılmaz tarafından yapılmış belgeleri niteliğindedir. Bunun önemli bir parçası da bu dönemde mektupları dışında bana ilettiği görüşlerini, gelişmeleri anlattığı teyp kasetleridir. Yılmaz'ın mektubunda da söylediği gibi bu filmle başlayacak sürece verdiği anlam bir bakıma var ya da yok olmak savaşıdır. Bu süreçte ulaşmamız gereken iki temel hedefi belirliyor. İlki Bayram adıyla düşündüğü filme başlanması ve Türkiye'de mümkün olduğu kadar çok çekim yapılması, ikincisi sonraki mektuplarında ayrı bir film gibi yol projesi olarak daha açık niteleyeceği ve Bayram'ın çekim sürecinde sonuçlanmasını istediği özgürlüğüne kavuşmasıdır. Yani özgürlüğüne giden yolun da Bayram filminin çekim sürecinde tamamlanmasını istiyor. Mektubunda ayrıca ileteceğini söylediği not ve Mudanya'ya geçip benimle yapmayı düşündüğü telefon konuşması planımızın bu yanıyla ilgilidir. O dönem mektuplarımızda bir önlem olarak işin bu yanını yol projesi, tır senaryosu, co-production, filmin vizyona girmesi, dağıtımcı ile yapılan görüşme gibi tanımlamalarla anmaktaydık. Mektubunda sözünü ettiği notunda özellikle belirttiği diğer bir nokta ise Bayram çekimlerinin başlamasıyla birlikte çekilen negatiflerin hiç zaman yitirmeden yurt dışına çıkarılmasıydı. Bu konuda hazırlıklı olmamı, mümkünse her gün o gün çekilmiş olan kısmın yurt dışına çıkarılmasını sağlamamı istiyordu. Bundaki amacımız aynıydı. Çekimlerin geldiği bir noktada Yılmaz'ın çıkma koşulları da oluşturulacağı için filmle ilgili artık bir riskimiz kalmayacaktı. Sürece ilişkin duygusunu mektubunun sonuna doğru, başarırsak dünyada eşi olmayan bir film, başaramazsak altında ezileceğimiz bin katlı bir apartmanın duvarları sözleriyle dile getiriyor. Bir ucundan bir ucuna, Türkiye'nin her yanından olabildiğince çok çekim yapılmasını amaçlıyor. Öyle ki 3-4 filmlik malzeme tasarlıyor. Bir batı televizyonuna 4 ya da 6 filmlik bir dizi olasılığını da düşünerek, Türkiye'den elinin altında toplayabildiği kadar çok malzeme olsun istiyor. Filmi bitirecek bütçeyi sağlamak için beklemeye vaktimiz olmadığını, ilk adımın bütçesini sağlar sağlamaz ne olursa olsun çekimlere başlanması gerektiğini söylüyor. Mektubunda yaptığı hesap bu ilk adıma ilişkin. Maddi açıdan son derece zor bir durumdaydık. Film ilişkilerine dayalı olarak yurt dışında para sağlamak güçtü. Batıdaki ilişkilerde paranın konuşulduğu noktaya ulaşabilmek için başka süreçlerin aşılmış olması gerektiğinden konumuz bu zorluğu ikiye katlıyordu. Her şeyden önce bir projenin tüm boyutlarıyla şekillendirilmiş olması ve firmaların buna ikna edilmesi gerekiyordu. Benimse tek malzemem ne olursa olsun Yılmaz Güney'in 10 gün sonra filme başlayacağı fakat paramızın olmadığı sözüyle bu mektubunda birkaç cümleyle yazdığı film öyküsüydü. Üstelik bir de mektubunda bu filme bağlı olarak bir takım anlaşmalara girmekten özellikle kaçınmamı vurguluyordu. Buna rağmen filmin maddi manevi gücünü yurt dışından sağlamamı istiyordu. Yani kendisininki gibi bir sihirdi istediği şey ve olacağına inanıyordu. İlk adımın hesabını yapmış ve başlama kararı vermişti. Sonu nasıl olsa iman kuvvetiyle gelir, gelecektir duygusu içindeydi. Gerçekten de yaşadıklarımla tanığı olduğum, kendisi gibi çevresindekileri de sihirbaz kılan bir yanı vardı bu duygusunun. Bu filmin taşıdığı kaçırma olayının daha öncelik ve önem taşıması durumunda, gerekirse bu filmden vazgeçileceği gibi kendine özgü sorunları bir yana, Yılmaz'ın bu duygusu bir bakıma her film öncesinde taşıdığı bir duyguydu. Öyküsünü kaba hatlarıyla bile olsun netleştirdiği an artık tek boğuştuğu duygu filme başlamanın sabırsızlığıydı. Gecikilen her gün içindeki sıkıntı yumağına kör bir düğüm daha oluyordu. Onun için başlanmalıdır diyordu. Çünkü başlandığı an iman kuvvetine dayalı olarak nasılsa bitecekti. Yılmaz'ın bu özelliğine bir bölümünde birlikte olduğumuz sürü ve tümünde birlikte olduğumuz düşman filmleri nedeniyle son derece ilginç öykülerle yaşadığım için yabancı değildim. İlk adıma yetecek maddi güç çekimlerin başlaması kararını getiriyor ve gerçekten ne olursa olsun sonunda bir biçimde sağlanan olanaklarla iman gücüne dayalı olarak sonuçlanıyordu. Söz gelimi ücretleri ödenemediği için sürü çalışanları greve gitmiş, çekimler durmuştu. Yılmaz bunu küçük kişisel çıkarlar adına işçi sınıfının genel kazanımlarını sekteye uğratan bir davranış olarak yorumluyordu. Ve bu zorluğun aşılması için ne olursa olsun bir biçimde dostları yardımına yetişecekti. Cezaevindeki mahkumlardan dışarıdaki dostlarına dek her kesimden toplanan para, sete yetiştirilmiş çekimler tekrar başlamıştı. Müziğini yapan Zülfü Livaneli'den teknisyenine dek birçok kişi ise ücret istemeyerek bu dayanışmaya katılmıştı. İsteyenler de en azıyla istiyordu. Güney Film kasasının tam takır olduğu bir dönemde neredeyse sıfır bütçeyle başladığımız düşman filmi ise başından sonuna kadar her günün gideri o günün iman gücüyle yarattığımız olanaklarla tamamlanmıştı. Bu kimi zaman bir kumar gecesinin kazancını bırakan kabadayılar alemindeki dostlarının dayanışmasıydı. Şu gece şu adrese gidip şu şifreyle kapıyı çal, şu kişiyle görüş diyordu. Söz gelimi bir kezinde verdiği adres aklımda kaldığı kadarıyla Basketbol Sevenler Derneği adında bir yerdi. Dündar abiyle görüşeceksin, o gerekeni yapacak demişti. İsmail ile birlikte gece yarısını az gece gitmiş, Yılmaz abinin elçisi olarak büyük hürmet görmüştük. Dostları bizi sabaha karşı gecenin gelirinden Çanakkale'de çekimleri sürmekte olan düşmanı bir sonraki haftaya taşıyacak maddi dayanışmayla uğurlamıştı. Kimi zaman benim bir özel arkadaşım yetişiyordu yardımımıza. Taşıdığı içtenlik ve çıkarsız dostluk özü nedeniyle bu arkadaşlarımdan birini anmadan geçemeyeceğim. Güney Film'in Çanakkale'deki prodüksiyon görevlisi Kerim abinin "Hemen para yollamazsan film duracak, bir gün daha çıkaramayız" haberini telefonla cezaevinde Yılmaz'a ilettiğimde sıkıntıyla iç geçirmesini, sanki yanı başımdaymış gibi hissetmiştim. Bir süre sessiz durmuş, sonra "Tamam da abi, bunu neden bana söylüyorsun? Ben cezaevindeyim. Orada işin başında sensin. Bittim de ekip dağılsın, ne yapayım?" diye yanıtlamıştı. O gün de imdadımıza yetişen Muzaffer Yıldırımlar adında bir arkadaşımdı. O dönem Doğan Sigorta'da müdür yardımcısı olan bu arkadaşla evlerimizin aynı binada olması nedeniyle tanışıyorduk. Yılmaz'ın telefonundan sonra onu aramıştım. "Muzo, ne yap et yetiş, bu film bitmeli, biraz borç verebilir misin sözümü Muzaffer? Sizin gibi değerli insanlara yardımı şeref sayarım. Borç diye adlandırırsan beni yaralarsın" diye yanıtlamıştı. Sanatçının başarısından başka hiçbir karşılık gözetmeden yaptığı yardım, oran olarak da filmi bitirmemize yetecek bir yardımdı. Düşman filminin atsız manevi prodüktörü bir bakıma bu arkadaştır. Sanatçı ve teknik eleman olarak bazı arkadaşların Yılmaz abiyle dayanışma duygusuyla ücret almadan çalışmaları ise iman gücümüzün bir başka dayanağıydı. Bayrama başlama öncesinde Yılmaz'ın çizdiği bütçe manzarası da aynı görüntüleri taşıyordu. Boş kasayla başlama kararı verilmiş olan bayramda çekimler sürecinin ardı arkası kesilmeyen tüm aksaklıklarına rağmen iman gücüyle tamamlanmıştı. Yılmaz'ın bu mektubundaki bütçe ilişkin hesap gelebilir diye düşündüğü paralara göre bir hesap. Düşündüğünün tümü de gelmiş olsa, gelmesini beklediği para ilk adım diye nitelediği başlama gününe ancak yetecek miktarda. Mektubunda filmin bütçesine ilişkin olarak sana düşenler diye saydığı maddelerde negatifiyle, ışık takımıyla, nakit parasıyla filmi bitirecek dayanağı benim yurt dışından sağlamamı hesaplıyor. Öyle de oldu ve bayram filmi Yılmaz'ın mektubunda iman kuvveti diye nitelediği yöntemlerle tamamlandı. O günlerde tuttuğum notlarımdan bu yöntemlerin anımsadığım bazıları şunlardı. Bu mektubun hemen ertesinde Hamburg'dan yine L. Peter'ı arayıp kendisine Türk işi bir yardım yapmasını önermiştim. Planıma göre ben Kaktüs film yöneticilerine Almanya'dan filmlerimizin satış hakları için önemli bir konuğun geleceğini söyleyecektim. Peter gelip onların yanında Güney Film filmlerinin Avrupa haklarını satın almak istediğini, bunun için hemen yatırım yapmaya ve yeni filme istediğimiz krediyi bulmaya hazır olduğunu söyleyecekti. Bu teklif karşısında etkilenmiş bir havaya girecektim. Fakat olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermeyecektim. Daha sonra İsviçrelilerle yapacağım konuşmada görüşümü, aslında Almanya'ya gitmek istemiyorum, Güney Film'i burada kurumlaştırmak istiyorum. Fakat son kararımı kuşkusuz ki bulacağım olanaklar belirleyecektir diye belirtip, onları bir takım yardımları yapmaya zorlayacaktım. İlk elde isteyeceğim yardımlar ise kredi olanaklarından yararlanarak, 2 sene içinde ödeme kaydıyla negatiflerin, ışık takımının, bazı gerekli malzemelerin alınması ve bir miktar kredinin nakit verilmesi olacaktı. Bunu sağlamaları durumunda eski filmlerimizle ilgili işletme haklarını kendilerine verip borçlarımızı bu filmlerimiz ve yeni filmimizin gelirleriyle ileride ödemeyi önerecektim. Peter'in rolünü gerçekten başarıyla oynamasının da etkisiyle bu taktik beklediğimden olumlu sonuçlanmıştı. İsviçreliler yardım isteğimi tartışmaları uzatmadan kabul etmişlerdi. Kaktüs'ün kredi olanaklarıyla Yılmaz'ın mektubunda istediği ışık takımını, negatifleri ve ek olarak jeneratörlerle minibüsün alınmasına karar vermiştik. Haberi Yılmaz'a ilettiğimde ikimizin yaşadığı da aynı kanatlı sevinçti. Peter'in o dönemde bize Kıbrıs'tan Türkiye'ye birçok yerde daha başka birçok yardımları oldu. Yılmaz da Paris'te bulunduğumuz dönemde oraya da gelmişti. Fakat ayrılırken kırgındı. Yılmaz Peter'le ikinci buluşmamıza kendisi önerdiği halde gelmemişti. Bir insana sadece kendisiyle işi olduğu sürece önem vermesi Yılmaz'ın defalarca tanığı olduğum bir başka özelliğiydi. Teknik malzemelerin sağlanmasıyla prodüksiyon için önemli bir sorunu aşmıştık. Fakat nakit para konusunda düğümlenmiştik. Çeşitli ortakların oluşturduğu bir firma olan Kaktüs'ten her şeyi hazır bir proje ve somut anlaşmaları olmaksızın bir filme yatırım sağlamak olanaksızdı. Onlar da kendi açılarından bu noktada direniyorlardı. Senaryosunu dahi gösteremeden, hiçbir anlaşmaya girmeden, bir Avrupalı firmadan ne olacağı belli olmayan bir filme yatırım beklemek hayal kurmak demekti. Dolayısıyla tek silahımız hayal gücünü kullanmaktı. Ki bu da Yılmaz'ın iman kuvveti diye nitelediği sihirinden başkası olamazdı. Ve İsviçreli firmanın prodüksiyon temsilcisini Yılmaz'ın sihirine yollamaya karar verdim. Belli bir gizlilik içinde Yılmaz özel olarak seninle görüşmek istiyor. Bir takım düşünceleri var. Filmin öyküsünü de başka bir takım projeleriyle birlikte sana anlatacak diyerek Türkiye'ye yolladım. Görüşmeye gitmeden, her şeyi kağıtta ve anlaşma metinlerinde net olarak görmeden, ortak yapım ilişkilerinin mümkün olmadığını söyleyen İsviçreli prodüktör, Yılmaz'la cezaevinde yaptığı görüşmesinden döndüğünde, Yılmaz'ın hediye ettiği cezaevi yapımı halıyı Fliegen Teppich, uçan halı diyerek daha havaalanında yere seriyor ve yaşadıklarını inanılmaz bir rüya gibi anlatıyordu. Yılmaz sanki sihirli bir değnekle dokunmuştu adama. Öyle ki Yılmaz'ın kasete alarak bana da ilettiği görüşmelerindeki sözlerini tekrar tekrar dinliyor, çevirmemi istiyordu. Ve filmin bütçesi de Yılmaz'ın filme başlama kararıyla aşağı yukarı aynı dönemde iman gücüyle büyük oranda sağlanmıştı. Mektubunda belirttiği gibi filme düşündüğü ilk kameraman Güneş Karabuday'dı. İstenen ücrete ilişkin ulaşan bilgilerden sonra kararını değiştirmişti. Zeki Ökten'le Şubat'ta çekmeyi düşündüğü filmle daha önceki mektubunda Ocak ayı için düşündüğünü söylediği dağ projesini kastediyor. Bana yollanan dergi ve gazetelerden kasıtla eline geçmemesi düşündürücü derken posta kontrollerinin arttığına ve haberleşmede dikkatli olunması gereğine işaret ediyor. Yurt dışında yasal koşullarda kalabilmem için yeni bir kimliğin ya da yeni bir kimlik almamı sağlayacak belgelerin aynı yoldan bana iletilmesi gerekiyordu. Fakat bir türlü iletilmiyordu. Politik mültecilik başvurusu ise üstümüze dikkat çekebileceği ve araştırma konusu olabileceğimiz için ilki olarak yanlış bulduğumuz bir durumdu. Ayrıca böyle bir başvuru Yunanistan'dan Kıbrıs'a, Almanya'dan Fransa'ya dek sürekli hareket etmek zorunda olduğum bir dönemde, başvurunun kabulüne dek belki aylarca bir ülkenin bir şehrinde hareketsiz beklemek demekti. Yılmaz bir yandan pasaport durumunu ile yakından ilgileniyorum derken, bir yandan yalnız çok zor bir durumda olduğumuzu bilerek her türlü olumsuzluğu hesaba kat ve gerekenleri düşün sözleriyle legalite sorunumu yine benim çözmek zorunda kalabileceğim yönünde uyarıyor. Bu sorunum nedeniyle o dönemde macera filmlerini anımsatan şeyler yaşamaktaydım. İtalyanlarla hesaplaşmak sözü daha önceki dönemde Focus Film aracılığıyla İtalya'daki bir firmaya yapılmış film satışına ilişkin. İtalyan firma kendilerine verilen film kopyalarının oynatılacak durumda olmadığını söyleyerek masraflarını geri vermemizi, vermediğimiz takdirde filmin haklarını televizyona satarak çıkaracaklarını söylemekteydi. Focus Film kopyaların kötü olması nedeniyle sorunun bizden kaynaklandığını, Yılmaz ise Focus Film ve yöneticisi E. Tokatlı'nın sahtekarlığından kaynaklandığını söylüyordu. Ve önceki mektuplarında da belirttiği gibi E. Tokatlı'ya karşı sert yöntemler öneriyordu. Benim E. Tokatlı'nın bize karşı özel olarak bir sahtekarlık yapmış olacağını sanmıyorum yönündeki düşüncemi ise Yılmaz, senin o insani yanın yok mu, o acıyan ve bekleyen, alınma, ayaklarını yere bas, toprağa sözleriyle eleştiriyor. E. Tokatlı'ya karşı yumuşak ve acıma duygusuyla hareket ettiğimi söylüyor. Mektubunda esas olarak yeni bir filme başlıyor oluşunun coşkusu egemen. Şiirlerinden aldığı son cümleleriyle aynı duyguyu pekiştirerek artık gecenin bittiğini ve şafağın sökmek üzere olduğunu vurguluyor. Yazık ki bu mektubunu yazdığı günlerde kendi deyimiyle çevresindeki düşman kuşatması da bir takım hazırlıklar içindeydi. Çok şeyi alt üst edecek zorluklar hemen eşikteydi. O günlere ilişkin notlarımda, Yılmaz İmralı'dan apar topar nakledildi, şimdi Bursa'da bekletiliyor biçiminde, telefonla bana verilen haber, bu mektubu yazışından bir ay sonrasının tarihini taşıyor.